Ayrım 12. Düğümleri üfleyen kadınlar, Ece temel kuran. Sayfa 136. 12. bölüm. Aynanın önündeyiz. Kahkahadan yanaklarımız ağrımış ama gülmeyi durduramıyoruz. Düğümleri üfleyen kadınlar dans okulu. Evet, okulumuzun adı budur, diye kahkaha atıyor Amira. Evet, şimdi burada, Libya çölünde açılışı yapıyoruz. Sayın seyirciler, buyurun manyaklar gibi dans ediyoruz. Dım dıs tıstak dıstarı tıstak. Aynanın önünde Meryem dili yandan azimle dışarıda olmayan göbeğini atmaya çalışıyor. Ben de öldürücü dansöz kadın paradisiyle pozlar yapıyorum. Amira prima donna olarak atıyor önümüze kendini. Aynada selamlar veriyor, öpücükler dağıtıyor. Aynadaki üç beyaz gecelikli kadından oluşan seyirciyi kendimizi selamlıyoruz. Beyaz geceliklerimizdeyiz yine. Gürültü olmasın diye kahkahalarımızı kıskıslıyoruz. Birbirimize yıkılıyoruz bazen gülmekten. Yıkılıp doğrulup ciddiyet taklidiyle yeniden başlıyor dans etmeye, sonra yeniden yığılıyoruz birbirimizin omzuna gülmekten. Amira geceliğin düşmüş askısını kaldırıyor aynaya bakarak. Aman şekerim boşver, ne demiş Aziz Albert Camus? İkisine bakıyorum aynada. Esmerliklerini galibe çalan, pembeliklerini, Meryem'in kel kafasını unutuşuna, Amira'nın teninde pul pul sedeflenen ter tomurcuklarına, Madame Lila haklıysa ve kadınlar nefeslerinden ibaret ise, suni teneffüs de kadınlar arasında oluyor muhakkak. Tam ölmek üzereyken, hem de çünkü başka türlü bu ana gelemezdik. Çünkü Sayda'nın evindeki odamıza hiç de böyle neşeli girmemiştik. Amira, Meryem'in yattığı odaya girerken, elini beline koydu ve en haşin sesiyle bağırdı. Meryem, daha Amira'ya dur bir dakika sakin olalım demeye vakit bulamadım, lönk diye sordu. Bana bak, kanser misin sen? Kansersen bak söyle, uğraşmam yani. Meryem'in yüzü kanser oldu, ortaya çıkmış birisi için fazla rahattı. Yatağa uzanmış bir şeyler yazıyordu. O duraklayınca Amira iyice sabırsızlandı. Ayrıca elindeki defteri de bir şeyler yazıp durduğunu biliyoruz. Yani sen söylemesen de biz bakacağız zaten. Evet, dinliyoruz. Amira kollarını göğsünde kavuşturduğunda Azrail'den daha korkutucu olduğuna emin. Kansere yakalanmış birinin üzerine fazla gittik diye düşünecektim ki her nasılsa şu anda bizden sır saklamasının kanserden daha vahim olduğuna ben de ikna oldum. Nihayet yola beraber çıkmıştık. Evet, dinliyorduk. Meryem'in karnından küçük küçük başlayan sarsıntılar ağzından dışarı dolu dolu kahkahalar olarak çıktı. Dedi gülerken, ne yapacaksınız? Kansersen dövecek misiniz? Evet, dedi Amira, net. Sonra da tombul bir anne gibi devam etti. Nedir bu yani? Bize söylemeyecektin. Sonra çölün ortasında ölüp gidecektin. Biz de seni gömecektik. Bu mudur yani plan? Süper. Aferin. Çok aptalsın. Beni yolda yalnız bırakacaktın öyle mi? Amira sevdiği birine öleceği için kızıyordu. Tamamen şefkatli. Meryem ise hala gülüyor ama aynı anda Amira'ya kendisini kanser olduğu takdirde dövebilecek kadar önemsediği için şaşkınlıkla bakıyordu. Amira'nın yüzü giderek öfkesiyle bir başına bırakılmış bir kız çocuğunun ağlamasına doğru bükülürken Meryem nihayet kesti kahkahalarını. Kalktı, Amira'nın kolunu tuttu, gülümseyerek sallamaya başladı, salladı, salladı. Defteri okuyacaktınız ha? Amira hiç geri adım atmıyordu sinirden. Bırak şimdi, ölecek misin sen? Amira'ya sarıldı, Meryem yarım yamalak, saçmalama dedi, kanser falan değilim. Nereden uydurdunuz bunu Allah aşkına? Tekrar güldü Meryem. Kanser olsak dayakla terapi edilecekmişiz. Onu anladık bu sayede. O zaman ne? Dedi Amira. Bize söylemediğin şey ne? Evet dedim. Kanser teşhisimin ezikliğini Meryem'e soruyla hücum ederek üzerimden atma gayretindeyim. Devam ettim. Sen niye geldin ki bizimle zaten? O esmer sır kadın, o ne kadar soyunsa çıplak kalamayacak kadın ortadan kalkmış. Meryem'de hiç görünmedik bir hafiflik. Hiç sormayacaksınız sandım. Durdu. Fakat Madame Lila bilmemeli. O kadına hiç güvenmiyorum. Nerede o? Madame Lila Sayda ile meşguldü. Çok ilgili olmamız gereken ama Meryem'in olmayan kanseri sebebiyle ilgilenemediğimiz yol rotasını çıkarıyorlardı. Bildiğimiz tek şey Güney Libya'dan bir yerlerden Mısır'a geçeceğimizdi. Onu da sağ olsun Sayda'dan öğrendik. Madame Lila tenezzül edip söylemedi. Rotamızın Libya çöllerinin diplerine doğru ilerleyeceğini duyunca tamam artık bitti. Yarın konuşuruz. Madame Lila ile bu saçmalığa bir son veriyoruz. Nedir bu yani? Tamam, sersemledik. Amira bir takım hadiseleri yol açtı ama gerçekten nereye gidiyoruz? Esasında yani ne için gidiyoruz? Dünyasını yıkan bir adam varmış ya işte, onu bulmaya gidiyoruz dedi Amira çocuk gibi ciddi. Meryem üç ecelik gülme taklidi yaptı. Haha, Madame Lila'nın mı? Yalan söylüyor. Bence de dedim bütün kalbimle. Meryem devam etti. O kadının dünyasını yıkacak bir adam daha doğmadı. Bir yolculuk yapacaksak ki yapacağız orası belli oldu. Bize gerçek hikayeyi anlatmalı. Yeter artık yarından itibaren dizginleri ele alıyoruz. Bırak şimdi dizginleri dedi amire. Anlat bakalım hanımefendi nedir senin olayın? Dedi durdu Meryem yatağa oturdu. Sadece bir saniye için amireye başka türlü baktı. Soruları bu kadar berrak bir merak ve şefkatle, hırçınlık süsü verilmiş bir kırılganlıkla sorabilişine baktı sanki. Sırf bu yüzden konuşmaya başladı sanırım. Ben, yani anlamışsınızdır herhalde, öyle kolay konuşamıyorum, anlatamam senin gibi. Ama şu çok merak ettiğiniz defteri, hiç de merak etmiyoruz hanımefendi, biz senin kanser olduğunu zannettiğimiz için. Tamam tamam anladık dedi Meryem, eğer isterseniz okuyabilirim çünkü... Durdu, elleriyle abartılı, esrarengiz abrakadabra hareketleri yaptı. Amire ile dalga geçiyordu. Çünkü büyük sırrım o defterdi. Öyle hissettim ki biz o odaya girmeden önce şu sır her neyse anlatmaya karar vermişti. Ama bir anlaşma yapacağız. Ben defterden her gece bir parça okuyacağım. Bu arkadaşımız da bana doğrulttu parmağını. O da derdini anlatacak. Memleketinden niye kaçıyor? Ne bileyim, ajan mıdır, terörist midir, kaçak mıdır? Bilemeyiz. Öyle değil mi efendim? İyice dalgaya vurmasına rağmen son derece ciddiydi. Benim valla öyle romanesk bir sırrım yok azizim dedim. Allah Allah dedi Meryem. Bu olaycı Allah Allah'ı benden öğrendiklerinden beri ikisi de kullanmaya başladı. Hoşlarına gidiyor. Valla öyle dedim. Ben sadece yorgunum ve memleket karışık. Bundan başka bir şey yok. Yazmaktan sıtkım sıyrıldı. Zaten belki bundan sonra yazmam. Öyle. Kendi yüzümün ne kadar düştüğünü onların yüzünü görünce gördüm. Meryem daha fazla üstelemedi. Uzandı bir sigara yaktı. Kaderimi dağıtmak için gülerek sordu. O zaman söyle bakalım ne sen yapacaksın? Yine abrakadabra hareketleri. Büyük sırrımı öğrenmenin karşılığında. Amire aniden yine çocuk gibi canlandı. Buldum dedi. Önce güldü söyleyeceği şeye sonra söyledi. Dans etsin. Tamamdır dans etsin. Beni çağırdıkları neşeye icabet etmezsem kıymet bilmezlik olacaktı. Ben de gülmeye çalıştım. Tamam dedim. Zaten ben hep dansöz olmak istedim. Hayat mani oldu. Vallahi mı dedi Amira. Cidden sorarak, cidden şaşırarak. Amira'nın bu gerçekten hayret eden yüzünü, hayata bin kere daha kanacağının ispatı olan bu açılmış gözlerini fotoğraflamak mümkün olsa keşke. Yaşadığı onca şeye rağmen bir türlü yok olmayan bu hayreti her seferinde belgeleyebilsek bir kadri bilinmemiş anlar müzesi kurulabilirdi. Bu kadın birini öldürmüş olamazdı. Çünkü içim güzellikle eziliyor her seferinde onu böyle görünce. O ne zaman böyle olsa Meryem iyice efe oluyor, derisiz kalan bir çocuğu korumak ister gibi. Böylece bitişiyorlar birbirlerine. O kadar ki elma nasıl tarçını çağırırsa Amira hep Meryem'i çağırıyor kafamda. Hamurum bende sanki, karıyorum ikisini. Bir dakika diye kesiyor Meryem bu arkadaşımızda. Ne, ne diyor Amira. Bir insan bu kadar mı hevesli olur yaşamaya, ortada bir hayatı bile yokken. Sen de Amira canım benim şu mektupları, sen nereden biliyorsun dedim ben. Tek terbiyesiz siz değilsiniz, ben de belki Amira kanserdir diye araştırma karıştırma yaptım belgeler arasında. Hanımefendinin bizden sakladığı bazı mektuplar. Okudun mu? Dedi Amira telaşla. Meryem başını salladı, okumamış. Sen de o mektupları ve sahibini anlatacaksın. Neydi adı? Ben fısıldayıverdim. Muhammed. Böylece yapıldı anlaşma. Bisküviden bir yuva kurar gibi, saf ve ciddi ruhlu çocuklar gibi. Önce sen dedi Amira Meryem'e, oku bakalım şu defteri. Meryem, soyunun dedi ve güldü. Böylece giydik yine beyaz geceliklerimiz, defterini çıkardı, hepimiz yataklara uzandık. Ona, beni kastediyor, anlatmıştım hikayeyi ama zaten dedi Meryem. Sen, Amira'yı kastediyor, Dido'yu biliyorsundur zaten. Amira, biliyorum anlamında başını sallarken. Finike'den gelip Tunus'ta Kartaca'yı kuran kraliçe arkadaş, biliyorum. Meryem, Amira'nın çocuklaşmasının iyice keyfini çıkarmak için uzattı konuşmasını. Ama bütün hikayeyi biliyorsun değil mi? Kartaca'yı kuruyor, Allah'ın belası erkek güzeli Aeneas. Troya'dan geliyor, kadın buna aşık oluyor sonra. Biliyorum, biliyorum, intihar ediyor aşkından. Yok, hikayenin sonu öyle değil dedi ve devam etti Meryem. Sizin bildiğiniz erkeklerin yazdığı ya da bildiği diyelim son, gerçek son bambaşka. Ve benim sırrım da Dido'nun bilinmeyen hikayesinde saklı. Yani burada Madame Lila taklidi yaparak kehanet tonuna geçti, ellerini Madame Lila gibi iki yana açarak konuşmaya başladı. Benim sırrımı öğrenmek için Dido'nun hikayesinin sonuna kadar okunması gerekiyor. Burada 7 tane yazıt var. Sır o yazıtların sonuncusunda saklı. Dayanamadım. Azizim bak ben nereden baksam gazeteciyim. Yüzünü seveyim önce hikayenin sonunu söyle sonra ayrıntıları anlatırsın. Meryem Madame Lila parodisinden çıkıp ciddileşti, gülümsedi. Sen dostum sınırı geçtiğimizden beri gazeteci falan değilsin. Sen artık sadece yaşayan birisin. Amira sabırsızlandı. Ama uzattın ha, oku artık ne okuyacaksan. Böylece Meryem Dido'nun yazıtlarını okumaya başladı. Dido'nun birinci yazıtı. O gemi bana gelecek, bekliyorum. Zaferlerimin mermer sütunları arasında şüphe gölgesini tanımamış bir kalp ile bekliyorum. Tanrıların 7 güne ve 7 geceye ihtiyacı var, biliyorum. Gemi, denizin güneşi doğurduğu çizgide 6 gece 6 gündüz daha bekleyecek. Cesaretini toplayacak. Çünkü yeni bir hayat başlayacak. Olmuş olan her şey, olmamış olan her şeye yer açmak için unutulacak. O gemi bana yiğit bir savaşçı, bitkin bir fatih, aç bir aşık getirecek. Sesleneceğim ona. Ey yiğit savaşçı, Dido'dur benim adım. Dalgaların ve yıldızların seni getirdiği bu ülke benimdir. Ey gururlu denizci, Dido'nun şefkatli topraklarına, Akdeniz'in en güzel ülkesi Kartaca'ya hoş geldin. Evim, evindir. Dönüp saraya girdiğimde, Fenikeli Erguvani İpeklilerimle, ılık, küçük elli kızlarım konuklara yasemin lokumları sunacaklar, gül kokulu şekerlemeler ve elbette en dolgun şaraplar. Pamuklu serin yataklar serilecek mor beyaz teraslara. İpeklerden cibinlikler getirilecek. Portakal çiçeği esansları serpecekler rüya yastıklarına. Keçiler ve develer kesilecek şereflerini. Kızlarımın mahir parmakları etleri kemiklerden ayıracak. Lokma lokma ağızlarına verilecek hayvanların en kıymetli parçaları. Cömertliğimiz yabancının aklını başından alacak. Meraklanacak. Vakarı şarabın büyüsüyle gevşeyecek. Bitkin Fatih soracak. Kimdir hükümdarınız? Anlatın bana. Bir büyücü mü yoksa? Yoksa bir melek mi? Kim olabilir hanımınız? Kimdir bizi mahcup eden eşsiz zarafetiyle? Ona şöyle diyecek şehir. Adı Dido'dur. Çok uzaklardan geldi. Lübnan kıyılarından geldi bize. Genç ve zavallı bir dul idi geldiğinde. Elinde sonunda ağımıza düşecek diyorduk. Birimizden birinin eşi olacak diye bekliyor. Hepimizin fahişesi olsun istiyorduk. Sonunda hepimizden biri olacak diyorduk. Bizim kadar ölümlü, bizim kadar korkak olacak diye bekledik. Nihayet pusularımıza düşecek, boynunu bükecek ve yüzü bir gün bizim yüzlerimize benzeyecek. Dido kabul edecek diyorduk. Dido muhakkak yenilecek. Ey yabancı! Dido onlara bir şehir kurmakla kalmadı. Bütün bağlarının, kuyularının ve bütün teknelerinin sahibi olmakla yetinmedi. Onlara kendilerinin bile bilmediği cevherlerini tanıtmak Dido'ya kafi gelmedi. Onlara diz çöktürmek yabancı benim öfkemi söndüremezdi. Dido onlara biz hainiz, zalimiz, merhametten yoksunuz dedirtti. Onlara Dido kazandı sonunda diye söyletti. Ve sonra bu sözleri taşlara yazdılar ki tanrılar ve insanlar okusunlar. İnsanlar görsün ki şehrin merhametine esirgediği dul Dido intikamını böyle aldı. Bir şehir kurmakla kalmadı, o şehri sağrılarından tutup utancına baktırdı. Dido'yu sor onlara ey onurlu savaşçı. Çünkü anlatacaklar sana. Dido bizi bağışladı. Çünkü Dido ölümlülerin en iyi kalplisiydi. Ölümlüler utancının önünde boynu bükülmedikçe içindeki iyiliğe varamıyor. Bir hükümdar onları affedene kadar huzur bulamıyorlar. Zulmü bana onlar öğretti. Ben zalim oldum. Kurnazlıklarından tiksindim ve hepsini aldattım. Ey kartal yürekli, beni eşitleri kabul etmediler. Ben de onların hükümdarı oldum. Onlardan nefret etmiyorum, onlardan tiksinmiyorum, onları sevmiyorum. Dalgasız bir deniz, kansız bir şiir, paslı bir kılıç şimdi Kartaca. Ne bir düşmanım var korkacak, ne beni canlandıracak bir tehlike. Rüzgarsız uzun bir gün bu. Afrika dahi yetmiyor nefes almama. Fethettiğim bu kıta, üzerime yıkılmış bir aslan ölüsü. Ey gizemli yabancı! Dehşetin korkutmaz beni. Savaşçılarım o anda bitirir işini. Son adamına kadar kıyam ederler. Tek bir gölge var kalbimde şimdi. Geminin hiçbir şey getirmemesi. Fakat tanrıların bana sunacağı zaferden daha büyük bir şey olmalı. Kartacı'dan daha büyük bir şey olmalı. Ömrüm buna yapabildiklerimden fazlasını getirmeli. Sen o olmalısın yabancı. Haydi anlat ey yiğit. Başlasın her şey. Yeniden rüzgar doldursun kalbimi. Ben sana hazırlıyorum Dido'yu ve Kartaca'yı, ey kederli yalnız savaşçı. Kalbini bana hazırla, yelkenini bana aç. Bana rüzgar getir ey güzel erkek, taze bir nefes doldursun içimi. Susmamız gerekiyordu uzun uzun. Bu bir film olsaydı susardık herhalde. Ama ben daha son sözcüğün sesi bitmeden konuştum. Madame Lila, yani garip aslında, bana dedi ki, kadınlar nefesi kadardır. Felak suresini okudu sonra. Nefesati filugat. Dido da nefessiz mi kaldı acaba? Adama en sonunda diyor ya, bana rüzgar getir diye. Nefes yani. Amira parmaklarıyla oynuyordu, kaşlarını çatmış Meryem'e sordu. Bunu sen mi yazdın yoksa Dido mu yazmış hakikaten? Ben, dedi Meryem. Yani bana Dido yazdırdı diyelim. Amira üsteledi. Yazıt filan yok aslında, öyle mi? Yani bu aslında senin hikayen mi? Meryem kollarını başının arkasına koydu, tavana baktı. Kendi ağırlığını taşıyabilen her kadın hikayesi diyelim. Ama evet, benim hikayem. Dido'nun sırrı benim sırrım, öyle diyelim. Sustuk. Meryem, sıra sende diye Amira'ya döndü. Amira yüzünü sıvazladı biraz, sonra durdu, gülümsedi çaresizlikle. Sigara var mı? Sigarayı Meryem verdi. Amira sakinleşince şöyle devam etti. Bunlar Muhammed'in giderken bana bıraktığı mektuplar. Başka da hiçbir şey söylemeyeceğim. Dinleyince anlayacaksınız zaten. Böylece Amira okudu. Muhammed'in birinci mektubu. Bismillahirrahmanirrahim. Aşk ve merhametten mürekkep olanın sonsuz şefkatiyle. Hey, besmele çekmemi yadırgayıp durma. Kabul et artık. Sen inanmadığını sanan bir Müslümansın. İslam öyle bir şeydir ki aramızdan kimi talihler bilmeden parçası olur. Yoksa ben de bir kafirin aşkına düşecek göz var mı? Düşündüm de gözlerimi unutmuş olabilirsin. Senin gibi kalbinde iyiliğin büyük ikramiyesiyle doğanlar, Müslümanlıkta ömür boyu loca sahibidirler. Bu ölümler tiyatrosunda hepimiz başımızı kaldırmış senin locana bakıyoruz. Sen de bazen eğer şansımız yaver giderse küçük altın dürbününü kullanıp bizim açık tribüne bir göz atıyorsun. Biz de cahilliğimizle utanıp üzülüyoruz. En çok da ben. Pekala, sana karşı işlediğim devasa suç hakkında konuşacağız. Ama önce sana söylemem gereken bazı şeyler var. Tatlıcık, sırf tenimizle yaptıklarımızı saysam bile biz seninle epey sevap işleyip koyduk kenara. Sen gittikten sonra büyük kısmını düşkünler yoluna bağışlamama rağmen ev hala tıklım tıklım sevap dolu. Pekala, senin sabit ikametgahın cennet. Bunu sakın unutma. Geçici bir süre biz cahil vahşilerin arasına gönderilmiş olan sadece bizim inanmamız için verilen son bir şans. Senin içinse. Tamam, biliyorum dünya biraz pis bir yer. Ama Allah'ı bilirsin, kafayı sevdiği kullarına takar. Sen Allah'ı epey meşgul eden bir tipsin. Hey, haydi neşelen biraz. İnanmamak en büyük günahtır, biliyorsun. Benim gibi Kur'an-ı Kerim'le büyümedin. Peki tamam, tek tanıdığın dindar da benim gibi bir cahil ama şu kadarını biliyor olmalısın. İnanmalısın, yoksa hayatı kuran nefesin kesilir. Şunu anlaman önemli. Mümine olmak, peygamberin iyiliği karşısında utanca teslim olmaktır. Mümine olmak. Peygamberin dünyanın kabalığı ve bayağılığına rağmen zarif kalma kararlılığı ve insana olan inancı karşısında ruhuna çeki düzen vermektir. Benim nefesim Allah bana inandığı için genişler. Senin ciğerlerin hepimizden daha fazla sana inandığı için bu kadar geniş olmalı. Senin tek yapman gereken tükenmek bilmeyen nefesine teslim olma cesaretini göstermek. Gerisini senin için ettiğim duaların halledeceğini tahmin ediyorsun. Senin için dua ettiğimi biliyorsun. Eğer her şey planladığım gibi giderse ahirette cebinde bir sürü dua bulacaksın. Bütün bu sebeplerle kendine insan ve hatta Müslüman demek cüretini gösteren zibidilerin, annenin ve babanın sana karşı giriştikleri ümitsiz ve cılız hücumları dikkate almamalısın. Bu senin için didinip duran melekleri incitebilir. Senin yapman gereken tek şey dans etmek. Çünkü dans ederek biz yoksullara cennetin nasıl bir yer olabileceğine dair üç boyutlu bir fikir veriyorsun. Hatta zaman zaman ağzı pek sıkı olmayan bir meleğin dansının güzelliğine direnemeyip sana her şeyi anlattığını düşünüyorum. Öteki dünya ile ilgili bilgilerini sanırım sırf cennete gitmek hevesiyle toplu intihara kalkışmayalım diye anlatmıyorsun. Sabrın ve insafın göz kamaştırıcı. Seninle ilgili bir fikre sahip olduğunu sanan o aptallara kulak asma. Ancak sevgisini esirgemeyenlerdendir. Müslümanlar, dinin geri kalanı, uzmanların kendi arasındaki sıkıcı mülahazalar. Pekala, sen zaten bunları biliyorsun, hepimizden daha etraflıca sevebildiğine göre. İşte sen bile kimseye kötülük yapamadığında, göz önüne alınırsa, sınıfımızın en neşeli öğrencisi sen olmamışsın. Daha okulun ilk günü mezunsun. Senden iyisi yok. Ne dersin? Sanırım gidişimle ilgili birkaç şeye açıklık getirmeliyim. Olabildiğince kısa keseceğim. Burada devrim diye adlandırmaya hep birlikte karar verdikleri şeyler oldu. Oluyor. Biliyorsun, ne zamandır gitmek istiyordum. Bu karışıklık anından yararlanmak iyi bir fikir gibi görünüyor gözüme. Akdeniz'e açılmak yeterince çılgınca ve yerinde olur diye düşünüyorum. Pekala, merak etme. Diktatör Bin Ali'nin beni kendine İslamcı devrimci diyen şapşallarla aynı hapishaneye koyup delirtmeye çalışmasından sonra başka bir heyecan yaşamadım. Bir tehdit altında olduğumu düşünüp endişelenmeni istemem. Sadece 5 yıl hapislikten sonra devrimin ardından bir gün köprüleri maviye boyadıklarını gördüm. Bin Ali'nin en sevdiği mor renk gidiyor şimdi. İnsanlar bir gayret mor olan her şeyi başka renklere boyuyorlar. Bizim muhafazakar takım da bu mavi boya işine girdi sanırım. Müthiş hareketli bir mavi boya piyasası var Tunus'ta. Gel gör ki ben de bu maviyi sevemedim. Bu yüzden gitmem gerektiğine karar verdim. Pekala, sanırım ikna olmadın. Tamam, evet. Bir de Allah adına beraber yola çıktığım kardeşlerimin bir günde küçük devlet adamlarına dönüşmesi var. Bunca yıldır benim bilmediğim bir yerde egzersiz yapmış olmalılar. Bir günde bizi hapseden adamlara benzediler. Onları gördükçe, peki tamam Allah'a değil ama insana inancım sarsılıyor ki bu da biraz tehlikeli. Ne dersin? Burada yeterince ikna edici bulmadıysan durmadan Kur'an-ı Kerim okuyarak toptan delirdiğimi düşünmek sana iyi gelecektir. Bana öyle geliyor ki gittiğin ülkelerden geri döneceksin. Etrafında bunca merhamet meleği varken dünyanın bu yoksul tarafını uzun süre görmezden gelebileceğini sanmam. Geri döndüğünde bulman için sana layık olmayan bu kifayetsiz notları bırakıyorum. Bana demiştin ki bir gün, sen bana öyle bakıyorsun ki hemen kalkıp dönmek istiyorum. Eteklerinin dönüşünü gösteren, hayal kırıklığından habersiz bir kız çocuğu gibi. Şimdi benim için bir kez dön. Sonra aynanın karşısına geçip kendine ne harikulade olduğunu söyle ve kulak kesin. İngilizlerin dediği gibi, hep senin, Muhammed. Bu sefer mektupla oluşan sihirli havayı bozan ben değildim. Amira bitirir bitirmez Meryem sordu. Nerede bu pezevenk şimdi? Sanırım böyle zarif bir adamın var olma ama sonra da yok olma ihtimali içine oturmuştu. Amira güldü kendi kendine acılı. Burada değil dedi. Anında hınzırlaştı. Sen sırrını söyleyince ben de onun nerede olduğunu söylerim efendim. Ne suç işledi bu arkadaş sana karşı peki diye ben sordum. Amira, etti söylemeyecek. Daha değil, sadece mektupları okuyunca anlayacaksınız dedi. Sormaya devam ettim. Onun da intikamını aldım dediğin Muhammed buydu demek. Neden intikamının alınması gerekiyordu ki? Amir'i açıklamak için değil, anlaşılmasın diye cevapladı sanki. Bu memleket böyle bir adamın varlığını hesaba katmadığı için ne Müslümanı ne laik eliti Muhammed'i yaşatmadılar. Memleketlerimizin hikayeleri ve zarif ruhlara karşı merhametsizliği 3 aşağı 5 yukarı birbirine benzediği için daha çok konuşmamıza gerek yoktu. Sessizliği yine ben bozdum. Dönen etekler demişsin ya, sanki seni baban gibi sevmiş, öyle hayret etmiş gibi. Madame Lila bugün demişti ya, erkekler sadece hayret edebilse diye. Öyle hayret etmiş sanki sana. Amira parmaklarıyla oynayarak cevap verdi. Hayır hayır, sevgilim gibi sevmişti beni ama hem de dedem gibi, anlıyor musun? Kim anlamaz? Asap bozucu değil mi sizce? Yani Madame Lila'nın nefesle ilgili söylediklerinin hem Dido'nun hem de Muhammed'in mektuplarında diye yine başlamıştım ki cümleye Meryem kesti. Bırak şimdi Madame Lila'yı. Madame Lila'dan ziyade Amira'nın Muhammed'in mektubunu okuduktan sonra solan yüzüne canı sıkılmış gibi. Sigara yaktı Efe yine ve elini havaya kaldırdı. Dansını görelim bakalım azizim. Amira yine o kadre bilinmemiş anlar müzesine yakışan bakışlardan biriyle zıpladı kalktı yataktan. Evet, yalla. Amira vaziyet aldı büyük aynanın önünde. Meryem da bizi izleyecek çapkın bir adam gibi durdu yanımızda. Ben de kalktım, kaçış yok. İşte o zaman Amira bana karşı bir dansözün kadınları süzerken yaptığı gibi vücuduna bir vaziyet verdi. O zaman Mısır'dan Kavayigi dansı ile başlayalım. yabancı demektir ve diğer Mısır danslarına göre daha şehvetlidir. Amire aynı flörtçü oynaklıkla Meryem'i de pistte yatakların arasında toplam 6 ayağın sığabileceği boşluğa davet etti. Meryem de katıldı bu saçmalığa ve böylece dans başladı. Libya'da bir Amazir milis lideri kadının evinin bir odasındaki aynanın önündeydik. Amira kısık sesiyle müzik yapıyordu. Biz de kısık kalçamız ve kısık göbeğimizle dans ediyoruz. Birbirimize bakıyoruz. Gövdemizle dalga geçiyoruz. Hiç erkek yok ya ortada. Kadınlığın paradisini yapıyoruz. Abuk subuk hareketler. Durdum bir anda. Madame Lila dedi ki, dedim. İkisi de kollarını bıraktı iki yana. Bıkmışlar Madame Lila'dan. Bir dakika dedim. Önemli. Komikçi dansınız devam ederken ben de konuşmaya devam ettim. Buraya gelirken bana dedi ki, dünyayı ve erkekleri kurmak için nefes gerekli. Benimle yola çıkmak için hepiniz dünyalarınızdan atılmış olmalısınız dedi. O kadın var ya azizim delinin teki, biz de hasbelkader onunla yola çıkmış bulunduk. Başka bir numarası yok yani diye güldü Meryem. Hala dili yandan dışarıda bir Finlandiyalı kadın gibi kalça kıvırmada direterek. Yok azizim o kadar değil. Bence daha acayip bir şey var o kadında. O artist hallerini de bıraktı, ciddileşti sınırı geçtikten sonra. Bence bize yaptığı pozlardan daha enteresan bir kadın o dedim. Meryem ağzıyla umurunda olmadığını netleştiren bir hareket yaptı. Amira ellerini yılan gibi oynatarak ve aynada ellerine bakarak bence de dedi, esaslı bir kadına benziyorum Madame Lila. Meryem yine oralı olmadı. Ben devam ettim. Bu akşam yani buraya gelmeden az evvel ne bileyim işte beni çok anladığını, derinlemesine anladığını hissettim. İçime dokundu dedikleri. Sadece yorgunum belki. Dans durmuyor, ben devam ediyorum. Yorgunluk bir çakıl taşını bir tepeye çıkarmaktan, kayaya bile değil, anladınız mı? Çıkar yine yuvarlansın, çıkar yine yuvarlansın. Anlamaz mıyım dedi Amira. İnsanlara inanmayı istiyorum hep. Umut etmeyi bırakırsam, zamanla şey gibi olur muyum, hani o kadınlar ya... En ciddi yüzlerle aynada kendimizi izliyoruz hareket ederken. Ekşi kadınlar dedi Meryem. Efkardan gülümseyerek ve kalçasını iki yana kavga eder gibi attırarak. Amira dalgınlaşan dansıyla sordu. Öyle olur muyum acaba? Olur muyuz yani sonunda? Duraladı. Çok cin bir Amira bakışı geldi gözlerine boynunu kırarken. Belki Dido o yüzden intihar etmiştir. Öyle ekşi bir kadına dönüşmemek için. Değil dedi Meryem ona doğru gerisin geri belini bükerken. Ben okudukça anlayacaksınız. Dans ederken, vallahi dedim ben de bu çakıl taşını bir daha tırmandıracak hal yok. Tepenin altında oturup sigara içip derin derin düşünesim var. Ben bu taşı niye tepeye tırmandırıyorum arkadaş? Bunu uzun uzun düşünesim var. Meryem dansını beceriksizce coşturmaya çalışırken güldü. Mesele şudur hanımlar, başkalarına benzemeyen kederlerimizi kaldırabilecek kudrette miyiz? Ben ekledim. Ya da Madame Lila'nın deyişine nefesimiz yetecek mi? Meryem sektirmeden cevapladı. Ya da o çakıl taşını tekrar tepeye tırmandıramazsak ne olur? Bir anda her şey komik gelince gülmeye başladık. İşte o zaman Amira'nın geceliğinin askısı düştü. Ellerini beline koyup bir elini havada sallayarak konuştu. Aman şekerim boşver ne demiş Aziz Albert Camus? Ne demiş efendim dedim ben. Ben de el belimi arkaya doğru Amira'ya kırarken. Sisyphos'u neşeli tasarlamak gerek demiş. Vallahi mı dedim. Öyle bir şey var mıydı yahu Sisyphos söyleninde? İşte o zaman Meryem bütün vücudunu titretmeye çalışırken cümlenin Fransızcasını söyledi. İkisi de muhteşem görünüyordu. Bu nefes işi ciddi dedim. Meryem alay etmekte kararlı güldü. Sigarayı bırak o zaman. Yahu azizim eğer hakikaten bizim nefesimizden ibaret ise hayat, başka hiçbir numarası yoksa, büyü hiç kendinden gelmeyecekse, erkekler de bizim nefesimizden ibaretse... Ay aman ne yapalım yani dedi Amira son derece ciddi. Anasını satayım üfürükçü oluruz biz de o zaman. Meryem kahkaha attı. Ben de. Sonra Amira da. Sonra birbirimize gülerken çoğaldı kahkaha. Durduramıyoruz. Ağlamanın çıkaramayacağı kadar çok çileyi dışarı atıyor kahkaha. Gülüyor da gülüyoruz. Arada biri bir şey söyleyecek oluyor olamıyor. Amira dedi işte o sırada. Dans okulunu da adını da durdur. Düğümleri üfleyen kadınlar dans okulu koyarız. Duyulmasın diye kısıldıkça çıldırdı kahkahalar. İşte o anda duyduk kapıdaki çığlığı. Her mutlu anın bir cezası olduğuna içten içe inanan bütün Orta Doğulular gibi hiç şaşırmadık ve hemen suçlu hissettik. 12. ayrımın sonu sayfa 154.